Ayrım 12, Milat, İhsan Kaplan, sayfa 225. Hayalet. Kimse kendini ilgilendirmeyen bir şeyin düşünü göremez. Hermann Hesse. 6 Temmuz 1998 Pazartesi. 03:05 Balat İstanbul. İçinde kurulu zamansız saat onu derin bir düşe sürüklemişti. Yorgun vücudu uykusunun en güzel anlarını yaşarken bilinçsiz kimliği sınırsız bir dünyanın karşısına çıkardığı herhangi bir sahnenin içine yürüyordu. Yönünü şaşırmış benliği her adımında daha da parlaklaşan yeşil yaprakların arasından akıp gidiyordu. Büyülü bir bahar yeşilin her tonunu rastgele fırça darbeleriyle tüm yüzeylere çalarak boyamıştı etrafı. Ayağının altındaki zemin bir oda derinliğinden ibaret olan düş çerçevesinde koyu yeşil sarmaşıklarla örülmüştü. Bir çatı aralığı kadar açık kalmış orman penceresinden süzülerek gelinen ve yakmayan ama okşayan beyaz bir ışık üzerine akıyordu. Etrafını saran sık dokulu yeşil yüzlü serin kokulu ağaçların arasından mavinin her tonunu kanatlarında taşıyan onlarca kelebek akın etti. Öyle rahattı ki içi, yeşilin içinde raks eden mavi kelebeklerin kanatları kadar hafif hissediyordu kendine. Her an havalanabileceği sanısına kapılmıştı Halil. Kelebekler sıra sıra dağılıp kayboldu. Belli ki yeşilliğin arasından çıkıp gelecek olan düş gezginine yol açıyorlardı. Sık yapraklı elma ağacının arkasından ışıldayan bir gölge çıkıp ona doğru yürümeye başladı. Parlak gölgenin bastığı her adımdan sonra toprağın altından bir piyanonun üstünde yürünüyormuş gibi melodik sesler yükseliyordu. Yüzü belli belirsiz seçiliyordu gölgenin. Görünüp kaybolan bir hologram gibi titreşiyordu vücudu. Işıl ışıl parlayan mavi göz bebeklerinin içlerine bakmak imkansızdı. Gözlerinin görüp görmediği anlaşılmıyordu. Odaklandığı nokta baktığı yerden tamamen farklıydı. Kör bir adama bakıyor hissi veriyordu insana. Rüyasının içinde beliren yabancıya doğru bir adım attı Halil. Büyülü yeşil ormanın içinden çıkıp gelen habercinin söyleyecekleri vardı. Boğuk bir tınlamayla duyuldu ilk sözleri. Ses, onu bulacaksın. Halil sesin etkileyici vurgusuna kapılmış kendinden geçmiş bir halde sordu. Kimi? Ağzından dökülen her heceden sonra ormanın derinliklerinden ince piyano sesleri işitiliyordu. Ses, adı Joseph, bizi ışığımıza o kavuşturacak. Nerede bulacağım, nasıl? Duyduklarını unutmamak için ezberlemeye çalışan telaşlı bir çocuk gibi sorular soruyordu. Her nasılsa seçilmiş cümleler tane tane geliyordu. Zamansızlık ülkesinden yeryüzündeki saatleri ayarlamaya gelmişti ses. Ses, Kudüs'e gideceksin. Aklı sarhoş, yolunu şaşırmış bir çare halinde bulacaksın onu. Kalabalığın içinde bir yıldız gibi parlayacak, görürsün. Bana güven. Eylül'ün ilk sabahı İbn-i Sina'da ol. O sana gelecek. Bir anda Halil'in etrafını büyük bir endişe kapladı. Aldığı görevin sorumluluğu içini dolduruyordu. Heyecanla sordu. Sen kimsin? Neden onu bulan ben olacağım? Uyanıklığa uzanan notalı saniyeler tükenmek üzereydi. Ses, bu sözlerimi unutmamak için yaz Halil, sen de elbet kurtulanlardansın. Gözlerini gerçekte bildiği dünyayı açmadan önce uykusunda kendi kendine son kez mırıldandı Halil. Unutma, unutma. Derin bir soluk alarak uyandığında ter içinde kalmış atleti üstüne yapışmıştı. Susuzluktan kurumuş ağzını alabildiğini açarak nefes alırken bile zorlanıyordu. Üstünden bir yük treni geçmişti sanki. Gördüğü rüyayı unutmamak için silkinerek doğruldu ve başucundaki okuma lambasını açtı. Krem rengi sehpanın üzerinde duran kalemi alıp telaşla elinin üstüne yazmaya başladı. Joseph İbn-i Sina Kudüs. Eylül'ün ilk sabahı. Kalabalıkta parlayacak. Göz kapaklarını birbirine sıkıca yapıştırdı, rüyasına geri dönmek için yanıp tutuşuyordu. Lambayı bile kapatmadan yatağa devrildi. Dua ediyordu. Allah'ım sen bana akıl ver, doğru yolu sen göster Rabbim. Hiç hayalet gördün mü? Bak ben gördüm. Ortalık zifiri karanlıktı, saat 12'yi vurmaktaydı. James Joyce, Ulysse. 10 Temmuz 1998 Cuma, 12, Roma. O elindekini biraz daha yana yatırarak tutsan hayatım. Bana bir tabloyu nasıl taşıyacağımı sen öğretemezsin sevgili, meraklanma. Keşke çiçekleri sen taşısaydın, benim elime yakışmıyor bunlar. Çiçekler herkesin eline yakışırlar, Rafael, acele et, birazdan çıkacaklar. Rafael ile Adriana, Joseph'in taburcu olacağı haberi ulaşınca çok mutlu olmuştu. Rafael, Joseph'in Korna'da geçirdiği günlerde eve dönüş adını verdiği bir tablo yapmaya başlamıştı. Kendine bir söz vermişti, ne zaman olursa olsun hastaneden çıkarken tabloyu ona hediye edecekti. Yaptığı 29x40 ölçülerindeki yağlı boya onun tarzıyla çelişen son derece ayrıntılı bir peyzajdı. Yeşil bir vadinin ucundan bulutlu zirvedeki taş eve kadar uzanan mükemmel perspektifiyle gerçekçi bir yol tarifini andırıyordu. Belki de Rafael'in sanat hayatı boyunca yaptığı en başarılı çalışmaydı. Aslında son zamanlarda yaptıkları hastane ziyaretlerinden edindikleri umutsuz izlenim nedeniyle Joseph'in evine dönüş zamanının o kadar çabuk olabileceğini düşünmemişlerdi. Rafael işte o nedenle önceki sabah aldıkları haberden sonra 24 saat boyunca hiç uyumadan çalışarak bitirmişti tabloyu. Adriana birbirlerini tanıdıkları 9 yıl boyunca onu ilk kez bu kadar şevkle çalışırken görmüştü. Telaşlı adımlarla hastaneye girip asansöre bindiler. O sırada Joseph'in odasında da bir sohbet vardı. ''Lorenzo, adınızı mucize hastalar listesinin en üstüne yazacağım, Doktor Joseph.'' diyordu. ''Tam 63 günlük koma sonrasında bir hafta içinde taburcu edilebilecek kadar sağlıklı bir hale gelen mucize hasta Joseph Courier.'' Cerrahi bölüm başkanı servisinde gerçekleşen mucizevi olaydan gururla bahsediyordu. Ama o anda odada bulunan ve işin aslını bilen Doktor Roberto, Doktor Fabio ve Profesör Gottfried gerçekleştirilen operasyonu sır olarak saklama kararı almıştı. Lorenzo 508 numaralı odayı dolduran asistanlarına dönüp gururla devam etti. Bu mucize uyanış sırasında Joseph'in başında Doktor Fabio ve Doktor Roberto bulunuyordu. Kendilerini, mesleklerine, adamaları... Joseph'in hastaneden çıkış sahnesi gereksiz bir şova dönüşüyordu. Bu durumdan en çok sıkılan kişi elbette ki yaşananların henüz farkına varmayan, daha sonra da tam olarak varamayacak olan Joseph idi. Tepesinde dikilen insanların kim olduğunu bilmiyordu. Yanında oturan 10 dakikadır çantasının içindekileri toparlamaya çalışan şaşkın bakışlı yaşlı adam kimdi? Aklını kaçırmış olmalıydı, hiçbir şey hatırlayamıyordu. Gottfried odayı dolduran gruba hitap etmek üzere sesini yükselterek yerinden doğruldu. ''Arkadaşlar, müsaade ederseniz mucize hastamızı biraz dışarıya çıkarmak ve Fabio ve Roberto ile birkaç dakika yalnız görüşmek istiyorum.'' Profesörün ağırlığını ön plana çıkaran tavrı odadakileri hemen sessizliğe bürünüp dışarıya çıkmaya yöneltmişti. Doktor Lorenzo kapının eşiğinde duralayıp ''Tekrar geçmiş olsun profesör.'' dedi ve gülümsedi. ''Siz de kalbinize dikkat edin, hoşça kalın.'' ''Gottfried sağ olun doktor.'' dedi. ''Anjiyo üzerinde düşünüyorum.'' Lorenzo kapıyı kapatmaya fırsat bulamadan telaşlı adımlarla yürüyen Rafael ve Adriana ile burun buruna geldi. Ona hiç aldırmayan heyecanlı çift Joseph'in odasına dalmak için izin istemeye gerek duymamıştı. Gottfried daha önceki ziyaretlerinden tanıdığı Rafael ile Adriana'yı görünce buruk gülümsemeyle ''Gelmenize çok sevindim.'' dedi ama Joseph'in doktorlarıyla konuşmak için 5 dakika. Heyecanlı çift onun cümlesini tamamlamasına fırsat vermeden geri çekilip kapıyı kapattı. Joseph irkilerek konuşmaya başladı. O ana kadar söyledikleri düzgün cümle yapısı izlemiyor, zaman kiplerinde hatalar içeriyordu. Bunun koma sonrasında yaşanan genel bir durum olduğuna ve süreç içinde düzeleceğine inanan doktorlar ilk kusursuz cümle karşısında şaşırdı. ''Lütfen içeri girmelerine izin verin.'' Gottfried hayretle döndü Joseph'e. ''Elbette evlat, nasıl istersen.'' Rafael ile Adriana yüzlerinde neşeli gülümsemelerle Joseph'in yanına geldi. Kendilerini hatırlamadığını bilseler de, sadece bir gecelik sohbetleri olsa da yakın dost yerine koydukları kişiyi böyle sağlıklı halde görmek çok güzel bir duyguydu. Rafael çiçekleri Gottfried'in eline tutuşturup Adriana'nın kolunun altından tabloyu aldı. Özenle yaptığı paketi açarak tuvali çıkardı ve heyecanla Joseph'e uzattı. ''Eve dönüş resmin Joseph, söz verdiğim gibi, zamanında bitirdim.'' Joseph uzun boylu esmer adamın sözlerinden bir şey anlamamıştı ama uzatılan resim mükemmeldi. Ne kadardır yattığı havasız hastane odasından sonra yeşilin tüm renklerinin ışıkla dans ettiği, özgürlük dolu o patikada yürüyüp gitmek istemişti bir an. Rafael'e gülümseyerek baktı. Teşekkür ederim. İsminiz ne? Ben Rafael ve bu da eşim Adriana. Adriana'nın yanakları pembeleşti. Eşim mi demişti? Kendisini ilk kez o şekilde anıyordu Rafael. Heyecandan kaynaklandığını düşünerek omuz silkti. Evet, ben Rafael'in eşiyim. Merhaba Joseph. Aramıza dönmen bizi çok mutlu etti. Kısa zamanda her şey daha da güzel olacak. İnan buna. Genç ve güzel kadının yumuşak sesi son birkaç gündür kafasının içini dolduran sıkıcı erkek konuşmalarından sonra çekici ve rahatlatıcı gelmişti Joseph'e. Belli ki her kimse o insanlar kendisini umursuyordu. En azından yeniden tanıma fırsatı bulabileceği dostları vardı. Hiç değilse buna sahipti. Gottfried, Roberto ve Fabio odanın bir köşesine çekilip fısıltılarla konuşmaya başlarken, Rafael de 20 gündür her gece rüyasında onun için yaptığı resmi gördüğünü anlatıyordu. Ansızın gelen kör bir adamın resmi tamamlaması için sürekli öğütte bulunduğunu söyledi ve tuvalin arkasına rulo halinde iliştirdiği eskizi gösterdi. O şeyi kendisine rehberlik etmek için hazırlanmış bir harita olarak tanımlıyordu. Joseph dinlediği öyküden hoşnutsuz değildi ama ne söyleyeceğini bilemiyordu. Onu ağzında bir şeyler gevelemekten kurtaran, sohbet eden bilim adamlarının sesinin duyulabilecek kadar yükselmesi oldu. Her şey için teşekkür ederim çocuklar. Gottfried pantolonunu çekiştirip doktorların elini sıktı. Gururla sonuçlanacağından emin olduğum çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hep bağlantıda olalım. Yapabileceğim her türlü yardıma hazırım. Unutmayın profesör dedi Fabio, haftada en az iki kez bilgi bekliyoruz sizden. Sürecin sağlıklı devam etmesi için çok önemli bu. İlaçlarını aksatmamasına da siz yardımcı olacaksınız herhalde. Roberto elini omzuna koyarak arkadaşının sözünü kesti. Profesör ikimizden de dikkatli olacaktır Fabio. Yine de sürekli sıcak ilişki içinde olabilirsek her şey daha iyi girer. Haftada iki kere sizleri arayacağım diye söz verdi Gottfried. Hiç merak etmeyin. Hafıza konusunda da Fabio'nun dediklerini uygulamaya çalışacağım. İsrail'de tanıdığım iyi bir psikiyatristten yardım alacağım. Şimdilik hoşça kalın. Doktorlarla konuşmasını bitirdikten sonra Joseph'in oturduğu yatağın yanına gelip Adriana ile Rafael'e gülümsedi. Geldiğiniz için sağ olun dostlar. Daha fazla zaman geçirmeyi çok isterdik ama uçağa yetişmemiz gerek. Şimdi çıkarsak?
Elbette dedi Rafael, size eşlik edelim.
En sonunda o boğucu yerden çıkıyorlardı. Joseph güneşin altında yürümek için sabırsızlanıyordu. Nasıl bir dünyayla karşılaşacağı umurunda değildi. Sadece özgürce yürümek istiyordu. Hastanenin kapısından çıktıktan sonra hızla birkaç adım atarak yanındaki insanlardan uzaklaştı ve derin bir nefes aldı. Bahçenin taş kaplamalı yolunda 21 adım kadar yürüdükten sonra bir selvi ağacının altında durdu ve başını kaldırıp güneşin yeşil yapraklar arasından süzülen sarı huzmelerine bakmaya çalıştı. Gözlerini kamaştıran güneşin tüm enerjisi içine akıyordu sanki. Hücreleri günlerce gün ışığından yoksun kalmanın acısını çıkarıyordu. Gottfried, Rafael ve Adriana onu birkaç adım geriden izliyordu. Joseph tam dönüp onlara bir şey söyleyecekti ki, sol yanında bir anda beliren yuvarlak çerçeveli güneş gözlükleri takmış, kahverengi kadife pantolonlu adam kolunu sıkıca tuttu. Joseph şaşkınlıkla adamın yüzüne baktığında kimi şeyleri net göremiyordu. Kamaşan gözlerinin önünde bir gölge vardı sanki. Adam Joseph'in kulağına eğilerek etkileyici bir ses ve şiirsel cümlelerle konuşmaya başladı. Lethe'nin suyundan içmişsin de haberin mi yok dostum? Dipnot, efsaneye göre suyunun hayata geri döndürülecek ruhlara içirtildiği Lethe nehri Araf'ta bulunur ve suyunu tadan ruhlar ikinci hayatlarında ilkine dair hiçbir şey hatırlamaz. Her adımının sahibi benim, her adın benim yolcum. Onu bize sen getireceksin Joseph, ne de kutludur yeniden doğuşun. Sendeleyen Joseph'e yardım etmek için ileriye atılan Adriana adama keskin bir sesle ''Bir şey mi istemiştiniz beyefendi?'' diye sordu. Adam gözlüklerini çıkartıp güneşin altında masmavi parlayan gözleriyle baktı ona. ''Sadece geçmiş olsun demek istemiştim.'' Joseph hem şaşırmış hem de ürkmüştü. Tuhaf davranışla o adam da nereden çıkmıştı? Gözlerinin görüp görmediği anlaşılmıyordu. Odaklandığı nokta baktığı yerden tamamen farklıydı sanki. Kör bir adamın yüzüne baktığı hissi veriyordu insana.
Hastaneden dışarıya adımını attığı anda karşılaştığı yabancıyı bir yerden tanıyor olabilir miydi? Omuz silkip Adriana'ya gülümsemeye çalıştı. Çoğu insana sıra dışı gelebilecek bu olay onun için normal kabul edilebilirdi. Aslında o andan sonra olabilecek her şey normaldi onun için. Oysa Gottfried ilginç haberciyi tanımasa da hikayesini Roberto ile Fabio'dan defalarca dinlemişti. Dönüp bahçenin daha kalabalık bölümüne doğru düzgün ve kendinden emin adımlarla yürüyen tuhaf adama düşünceli gözlerle baktı. Joseph de aynı anda düşüncelere dalmıştı. Adam ne demek istemişti? Neyi getirecekti onlara? En ufak bir fikri yoktu bu konuda. 1 Eylül 1998 Salı, 16.44, Kudüs. Gottfried'in doldurduğu kaseti dinledikten sonra geçmişini hatırlamak istemeyecek kadar yıkılmıştı Joseph. Öylesine acıklı bir hayat hikayesi vardı ki, doğumundan o güne kadar yaşadığı neredeyse her ayrıntı büyük bir hüzün, onarılamaz bir hüsranla doluydu. Profesörün masal gibi anlattığı öykünün satır aralarında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Tüm o şeyleri bilmemesi belki daha iyi olurdu. Nasılsa yaşananları geri getirme şansı yoktu. Zaten anlatılanların tek karesini bile net olarak hatırlayamamıştı. Annesini ve babasını çok merak ediyordu. Yıllar önce kaybettiği ailesi kim bilir şimdi neredeydi. Keşke bir kez daha onları görebilecek fırsat olabilseydi. Aklında ölümden sonraki yaşamı sorgulayıp duruyordu. Tanrı ya da o konumda bir şey var mıydı? Her şey tek bir yaşamın sonunda bitiyorsa, sonraki hayatlarını koskoca bir sonsuzluk içinde sürdüren insanların bu dünyada geçirdikleri ömür ne kadar değersiz olurdu? Hayır, annesiyle babasına kavuşabileceği bir yer mutlaka olmalıydı. Ölümden sonra başlayan başka bir yaşam. Düşüncelere dalmış halde 2 saatten beri oturduğu koltuğundan, meşe ağacından yapılmış masasına dayanarak kalktı. Kendini çok yorgun ve mutsuz hissediyordu. Laboratuvarda ondan başka hiç kimse yoktu. Dışarıya çıkıp insanların arasına karışmayı düşündü bir an. Sakin bir yere gidip birkaç saat otursa belki kendini daha iyi hissedebilirdi. Ses kayıt cihazını ve kasetleri masasında bırakmaya karar verdi. Sarı renkli not kağıtlarından bir yaprak kopartıp yazmaya başladı. Her şeyi öğrendim profesör. Merak etmeyin. Kendimi iyi hissediyorum. Yarın görüşürüz. Odasından çıktı, koridor boyunca ilerleyip kağıdı profesörün kapısının altından attıktan sonra enstitüden ayrıldı. Eylül ayının ilk gününde hava hayli sıcaktı. Kudüs'ün köklü tarihinin tozlu sayfaları arasında yüzyıllardır esen rüzgar, o gün sanki özellikle kuru ve yakıcıydı. İbn-i Sina sokağından Selahaddin Caddesi'ne dönen Joseph, 7 saat önce kriz geçirdiği trafik ışığının altında bir kez daha durdu. Kısa kollu mavi gömleğinin yakasını bir düğme daha açarak gevşetti. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesini beklerken yanında beliren adamı fark etmemişti. ''Merhaba Joseph, nasılsın?'' Dönüp adamın yüzüne dikkatle baktı. Sabah ona yardım eden kara gözlü tuhaf yabancıydı bu. Ürkek bir sesle ''Benden ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Adam, ne istediğimi ben de tam olarak bilmiyorum. Sadece sana anlatacak sözlerim olduğunu düşünüyorum.''
''Joseph, beni nereden tanıyorsun?''
''Adam, çok uzun bir hikaye bu Joseph. Birkaç saat konuşmamıza izin verirsen...''
''Joseph, hayır, konuşmak istemiyorum. Durumum zaten yeterince karışık. Aklımı daha fazla bulandırmak istemiyorum.''
''Adam, korkuyor musun?''
''Joseph, neden korkacağım?''
''Adam, çıkmaya mahkum olduğun yolculuktan.''
''Joseph, hangi yolculuktan bahsediyorsun? Lütfen beni rahat bırak, hoşça kal.''
Garip yabancı bir anlık sessizlikten sonra ışığın yeşile dönmesiyle birlikte arkasını dönüp gitmek üzere olan Joseph'i kolundan yakaladı ve kalbine demir külçesi gibi oturan sözlerini söyledi. Halil, içine kan oturmuş göz bebeklerinden kalkmaya cesareti yoktu sarhoş esaretinin. Sen doğuştan kör edilmiş bir köleydin.
Bu sihirli şiirin sarmaşık gibi sarılan dizeleri Joseph'in ruhuna bir anda dolandı. İçinde tarif edilmez bir duyguyla özgürlüğe koşmak istiyordu. ''Joseph, bana ne anlatacaksın ki? Ruhum özgür kalacak.''
''Halil, esir olan ruhun değil, aklın sadece.''
Halil'in sözlerinden etkilenmemesi mümkün değildi. Kayıp bir gezgin gibi savrulmaktan yorulmuştu. Önce kendini ve sonra gerçeği bulacağı çıkar yolu arıyordu. Sesinde büyülü bir huzur taşıyan yabancının kelimelerine çaresizlikle teslim olmuştu. Konuşmadan ve ne tarafa doğru yürüdüklerini düşünmeden bir süre ilerlediler. Kana bulanmış binlerce yılın sisli tarihini üzerinde taşıyan şehrin gizemli öyküsü içinde yürüyorlardı. Konuşabilecekleri sessiz, sakin bir yer bulmak istiyordu Joseph. Sessizliği bozmak için ne söylemesi gerektiğini bilemiyordu Halil. Bir yandan ağır adımlarla yürürken, bir yandan da kulağına fısıldanacak sözcükleri bekliyordu. O yabancıyı bulmak için işini gücünü bırakıp İstanbul'dan Kudüs'e gelmişti. Rüyasında gördüğü adamın direktiflerini üzerinde fazla düşünmeden öylece uyguluyordu. Ve sonuna kadar gitmeye de kararlıydı. Parmaklarını siyah saçlarının arasından geçirip konuşmaya başladı.
Benim adım Halil. Halil Cibran Doğan.
Joseph Courier.
Soyadının ne olması gerektiğini bilmiyordu. Bir yanlışlık yapıyor olma ihtimalini aklından bile geçirmek istemedi. 6 Temmuz gecesi tükenmez kalemle yazı yazdı, avucuna boş boş baktı. Rüyasını bir kez daha anımsamak istedi.
Halil, ben İstanbul'da yaşayan bir psikologum diye devam etti. Seni hayatımda ilk defa görüyorum. Buraya gelmemin tek sebebi...
Bir an için sustu.
Seni rüyamda gördün mü diyecekti. Çok saçma diye geçirdi içinden.
Seni bulmamı istedi.
Kim istemişti onu bulmasını?
O tuhaf yabancıyı nasıl tarif edebilirdi? Bulduktan sonra ne yapacaktı?
Aklındaki sorular iç içe geçerek karışmaya başlamıştı. Sessizce yuttu cümlelerini.
Joseph, buraya gelmedin, nedenini anlatıyordun dedi.
Halil silkindi. Nereye gittiğimiz konusunda bir fikrin var mı?
Önce sebebini bilmek istiyorum, sonra kendi fikrimi söyleyeceğim.
Kudüs şehrinin 5000 yıllık tarihe sahip eski şehir bölgesinin etrafını saran muhteşem Süleyman tarafından 1517 yılında yaptırılmış olan görkemli taş duvarların kenarından yürüyorlardı. Halil şehrin büyülü yüzüne kapılmış, söyleyeceklerini unutmuştu. Tozlu tarih attığı her adımda rüzgara karışarak Kudüs'ün içinden akıp gidiyordu sanki. İki adamın bendiğini saran ağırlık vücutlarını da kapladı. Adımlarını yavaşlatarak kaldırımın kenarında durdular. Derin soluklar alıyorlardı. Birbirlerine bakışları, yüzlerinden akan teri silerken yaptıkları hareketler birbirinin aksinde görünen bir ayna gibiydi. Ya birisi diğerini taklit ediyordu ya da tuhaf bir şeyler oluyordu. İkisinin de ağzından aynı anda aynı sözcükler döküldü.
Şaka mı yapıyorsun?
Halil'in içindeki kuşku tamamen silinmişti artık. Joseph ile birlikteyken attığı her adım ona farklı deneyimler yaşatıyordu. Fazla düşünmeden aklına gelen ilk cümlelerle konuşmaya başladı.
Halil, 1 kilometre karelik alana ne kadar çok gözyaşı sığmış. Yahudilerin tapınak dağı, ağlama duvarı, Hristiyanların kutsal Sepulchrum kilisesi ve Müslümanların Mescid-i Aksa'sı ile Kubbetüs Sahra'sı. Hepsi bu kutsal mabetlere sahip çıkmak için.
Joseph, kutsal mabetlere sahip çıkmanın tek yolu onları gerçek sahibine bırakmaktır.
Halil, 3 semavi dinin inananlarının hepsi burayı sahipleniyor. Tüm o savaşların nedeni bu işte.
Joseph, ben sana başka bir şey söyledim ama anlamadın. Gerçek sahibine bırakmak.
Halil, Tanrı'ya bırakmayı kastediyorsun.
Üzerlerindeki ağırlığın nedeni Kudüs'ün taşıdığı kanlı tarihiydi. Zamanda hapsolmuş sancılı çığlıkları işitiyor gibiydiler. Komadan çıkıp enstitüye döndükten sonra okuduğu tarih kitaplarından arta kalan Joseph'in aklında dolaşan en önemli sorulardan biriydi bu. Din ve Tanrı uğruna kan dökmek. Savaşlar, saçma kurallar, entrikalar, adaletsizlik. Tüm bunların nedeni Tanrı'yı sevmek olamazdı. Bu kadar basit bir olguyu insanlar nasıl böyle bir karmaşa haline getirmişti, bunu bir türlü anlayamıyordu. O an onu kaybolmuş geçmişiyle yürüyen belirsiz kimliğinde bile hissetmek öyle kolaydı ki. Daha fazlasını bilmek istiyordu. Ona yakınlaşmak için yapması gereken tek şey buydu, bilmek.
Bana ne anlatacaksın diye sordu Joseph.
Sultan Süleyman Caddesi'nden güneye dönüp, Derek Jericho Caddesi boyunca ilerlemeye devam ettiler. Karşılarına çıkan Katolik mezarlığına gelene kadar aralarındaki sohbet derinleşti. İki yabancı birbirini tanıma sorularını bir yana bırakmış, dinler tarihi üzerine tartışmaya başlamıştı. Hafızası 2 ay önce sıfırlanmış biri için Joseph'in sahip olduğu tarih bilgisi inanılmazdı. O kadar çok şeyi o kadar kısa sürede öğrenmiş olması bir mucizeydi. Beyninin içinde koca bir kitaplık denizi üstünde sörf yapan bir danışman vardı sanki. bazı zamanlar bilmek için tek yapması gereken odaklanıp düşünmekti. Bunu başardıktan sonra gerisi çorap söküğü gibi geliyordu. Halil'in sahip olduğu bilgi ise tüm hayatını adadığı çalışmalar sayesinde o kadar engindi. 33 yaşındaki psikolog felsefeden matematiğe, tarihten edebiyata, fizikten tıp bilimine kadar kendini çok iyi yetiştirmişti. O da içinde hissettiği gerçeği öğrenmek arzusunun peşinde harcadığı bunca yılın sonunda kayıp bir gezgin haline gelmişti. Hayat ağaçlarının yarı mevsiminde aynı yaşta kutsal topraklarda buluşan iki yabancının tek ortak noktası buydu. Gerçeği öğrenmek. 12. ayrımın sonu. Sayfa 243.